Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 2. kaset, 2. yüz. Koca Joe kazma kürek sallamaktan hiç hoşlanmazdı. Hele şimdi kazacağı yer de pek berbattı. Biraz geniş görüşü olan bir insan için bu toprağı bir yerden alıp bir yere yığmak pek anlamsız bir davranıştır. Bütün yaşamın boyunca toprak kazacak olsan eline ne geçer? Koca Joe'nun düşünceleri de bunun biraz daha basitiydi. Toprak kazmaktan hoşlanmıyordu. Askere savaşmak için gitmiş ama herifler kazma sallamaktan başka bir iş yaptırmamışlardı. Ama pilon yanı başına dikilmiş bekliyordu. Hastayım, yoruldum, acıktım demek de yarar sağlamıyordu. Pilon öyle kolay kolay yola gelmeyecek bir adamdı. Hem yorgan çalma suçu da her an başına kakılıyordu. Homurdandığı, söylendiği, kabaran elini göstererek yalvardığı halde herifi yola getirememişti. İlla ki kazacaksın diyor, başka bir şey demiyordu. Gece yarısı oldu. Koca daire 5-10 santim aşağı inmişti. Ara sıra horoz sesleri geliyordu. Ay ağaçların arkasında kayboldu. Sonunda pilon tam definenin bulunduğu yeri kazmasını emretti. Koca Joe pek yorulmuştu. İş daha yavaş ilerliyordu. Bir ara kazma sert bir şeye çarptı. Vay canına be diye bağırdı. Pilon yakaladık galiba. Buldukları şey dört köşe büyüyecek bir nesneydi. Karanlıkta görmeden uzun süre kazmak gerekti. Pilon talimat veriyor, dikkat et bir yerini zedeleme diyordu. İş bittiği zaman ortalık ağarmıştı. Pilon sevinerek ortaya çıkan nesneyi incelemeye koyuldu. Bu oldukça geniş, kare şeklinde bir beton parçasıydı. Üstünde sarı bir levha vardı. Pilon heceleye heceleye yazıları sökmeye çalıştı. Amerika Hükümeti Arazi Tespit Ekibi artı 1915 artı rakım 600 ayak. Pilon umutları kırılarak yere çöktü. Dayanılmaz bir yenilgiydi bu. Joe aptal aptal para yok mu diye sordu. Pilon cevap vermedi. Portegi beton kalıba bakıp pis pis düşünceye daldı. Bir süre sonra dertli dertli çevresine bakınıp duran pilona dönerek gel şu levhayı sökelim belki birkaç kuruş eder diye bir öneride bulundu. John pompom da böyle bir şey bulmuştu. Pompom da bulduğu levhayı satmaya kalktı da tam bir yıl delikte yattı. Bunlardan birini bozmanın cezası bir yıl hapiste tam 2000 liradır. Pilon'un bütün düşüncesi bu tehlikeli yerden bir an önce uzaklaşmaktı. Ayağa kalkıp testiyi kavradı. Yola koyuldu. Koca Joe da ardından geliyordu. ''Nereye gidiyorsun be?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' Sahile vardıkları zaman güneş çoktan yükselmişti. Pilon burada da durmadı. Kıyı boyunca yürüyerek kentin bir hayli uzağındaki kumsala kadar uzandı. Kumların üzerine çöktü. Güneş tatlı tatlı sırtını ısıtıyordu. Joe da yanına oturdu. Pilon'un bu halinden kendisi sorumluymuş gibi bir his vardı içinde. Pilon testinin ağzını açıp uzun uzun içti. Küçük dertler büyüklerin anası olduğu için testiyi Joe'ya uzattı. ''Neler ummuştuk?'' diye mırıldandı. ''Ne hayaller kurmuştuk. Deniye çuval çuval altın taşıyacağımı sanıyordum. Yüzünün alacağı şekli bile görür gibiyim. Hayret edecek, şaşıracak, uzun süre inanmayacaktı. Şarabı Joe'nun elinden alıp biraz daha içti. Hepsi gitti, hepsi bir düş gibi kaybolup gitti diye acındı. Güneş iyice ısınmıştı. Bütün üzüntüsüne karşın pilon sorunun iyi yanını bulmakta gecikmedi. Koca Joe testiyi ağzına dayamış, payına düşenden fazlasını içmeye çalışıyordu. Pilon elinden çekip aldığı testiyi kendi ağzına dayadı. Lıkır lıkır içtikten sonra altını bulsaydık belki Deni'ye kötülük etmiş olurduk diye söylendi. Bütün ömrünce yoksulluk ve parasızlık içinde yaşamış bir adamdır. Kim bilir belki zengin olunca oynatıverirdi. Koca Joe doğrulurcasına başını salladı. Testideki şarap gittikçe azalıyordu. Mutluluk paradan da iyidir diye devam etti pilon. Deni'yi mutlu etmek istiyorsak ona paradan başka daha değerli şeyler vermeliyiz. Joe ayakkabılarını çıkarıyordu. Yine başını salladı. Sorun onu memnun, mutlu etmek olduktan sonra dedi. Çok domuzsun be. İnsanlarla yaşamaya bile layık değilsin sen. Elinden geldiği kadar ona hizmet etmeye çalışacağına kalkıp çocuğun yorganını çalıyorsun. Güneşin sıcaklığı uyuşukluk vermiş, uykularını getirmişti. Küçük dalgacıklar vurmaya başlamıştı sahile. Pilon da ayakkabılarını çıkardı. Hadi şerefe diye mırıldanarak şarabın son damlasını da bitirdiler. Dalgalar düzenli aralıklarla kıyıyı okşamaya devam ediyordu. Pilon kötü adam değilsin be diye söylendi. Ama koca Joe Portegi uyuyakalmıştı. Pilon da ceketini çıkarıp yüzünü örttü. Bir iki dakika sonra o da horluyordu. Güneş yukarıdaki çarkını çizdi. Kıyıdaki sular yükselip alçaldı. Üstlerine martılar kondu. Başıboş dolaşan köpekler yanlarına kadar sokulup kokladı. Kumsalda midye kabukları toplayan iki yaşlı kadın, yerde horlayan iki arkadaşı görünce kalkarlar da kendilerine saldırırlar korkusu ile kaçmaya başladılar. Polisin böyle şeylere karışmaması, engel olmaması utanılacak bir şeydi. Biri, kütük gibi sarhoştular dedi. Öteki dönüp arkasına bakarak sarhoş köpekler diye içini döktü. Güneş tepedeki çam ağaçlarının ardında kaybolurken pilon uyandı. Dili damağı kupkuru olmuştu. Başı ağrıyor, kumun rutubetinden bütün vücudu sapır sapır dökülüyordu. Koca Joe hala horluyordu. ''Hey Joe!'' diye bağırdı ama duyan kim? Pilon dirseğinin üstünde doğrulup bir süre denizi seyretti. ''Azıcık şarap olsaydı da ağzımı ıslatsaydım.'' diye düşündü. Testiyi ağzına kaldırdı, bir damla bile akmadı. Sonra belki uyurken bir mucize olmuştur diye ceplerini aradı. Ne gezer? Cebindeki kırık çakıyı bir bardak şarapla değiştirmek istemiş, en az 20 defa geri çevrilmişti. Çakıdan başka bir olta iğnesi, bir yumak ip ve neresinin olduğunu bilmediği 4-5 anahtar vardı. Kısacası Torelli'nin iyi yanına rastlayıp bir bardak şarapla değiştirilebilecek işe yarar bir şey yoktu. Pilon dikkatle Joe'yu süzmeye başladı. Zavallı adam diye düşündü. O da uyanınca aynı benim gibi içi cayır cayır yanacak. Biraz şarap getirsem ne kadar hoşuna gider. Bir iki defa Joe'yu dürttüyse de herif hiç aldırış bile etmeden öte yanına dönüp horlamasına devam etti. Pilon kalkıp arkadaşının ceplerini aradı. Bütün kazancı teneke bir düğme, 4-5 başsız kibrit çöpü ve bir tutam tütündü. Arka üstü uzandı. Bu da bir şeye yaramamıştı. Boğazı bir yudum şarap için cayır cayır yanarken burada kumların üstünde pineklemek zorundaydı. Bir an gözü Joe Portegi'nin sert pantolonuna ilişti. Elini uzatıp kumaşı yokladı. Hiç de kötü değilmiş diye söylendi. Arkadaşları çadır bezi giyerken pis Portegi böyle güzel kumaşlar giymese kim küser? Sonra bu pantolonun Joe'ya ne kadar çirkin gösterdiğini düşündü. Hem ne kadar da dardı bu. Şimdiden iki düğmesi kopmuştu. Kısaydı da. Vücuduna uygun biri giyse belki yakışır diye düşündü. Pilon'un aklına Joe'nun Danny'ye yaptığı hareket geldi. Koruyucu, öç alıcı bir melek kesilmişti artık. Bu koca herif Danny'ye böyle bir şeyi yapmaya nasıl cesaret etmişti? Uyansın da ben ona gösteririm diye düşündü. Ama herif hırsızlık etti. Ona bir şeyi çalınan adamın ne hale düştüğünü öğretmek daha iyi olmaz mı? Pilon epey keyiflenmişti. Yapacağı bir hareketle hem Danny'nin öcünü alır, hem Joe'ya unutamayacağı bir ders verir, hem de şarap alabilirse ondan daha akıllı insan olur muydu şu dünyada? Kim ne diyebilirdi? Joe'yu çevirdi. Ayaklarından pantolonunu çıkararak koltuğunun altına sıkıştırıp yola koyuldu. Torelli evde yoktu. Pilon'a kapıyı Madame Torelli açtı. Önce çekingen davranıyordu. Sonra pantolonu açıp Madame'a gösterdi. Kadın başını salladı. Pilon, baksana dedi. Hep lekeleri, kirleri görüyorsun. Şu kumaşın güzelliğine bak. Bak, senyora, iyice yıkanıp ütüledi mi giydirirsin Signor Torelli'ye. O zaman kocanı seyret. Ne kadar sevinir bilsen. Bu kadarcık mutluluk bir galon şaraba değmez mi? Baksana, arkası erimiş. Pilon pantolonu ışığa tuttu. Yok yahu, bir şey yok diye karşı çıktı. Kalınlığın verdiği rahatsızlığı kaybolmuş, o kadar. Yoksa çok güzel bir mal. Hayır, senyora, kocana çok zalimlik ediyorsun. Onun mutluluğunu istemiyorsun. Onun öteki kadınlarla düşüp kalktığını görürsem hiç şaşmam. Onlar senin kadar kalpsiz değil. Hiç olmazsa yarım binlik ver. Sonunda al aşağı ver yukarı çeyrek binliğe razı oldu. Pilon şişeyi alıp bir solukta bitirdi. Sırf zevk için pazarlık ediyorsun dedi. Hiç olmazsa yarım galon vermeliydin. Madame Torelli bir taş kadar sertti. Pilon bundan başka bir yudum bile alamadı. Mutfağın peykesine oturmuş, Yahudi karı ne olacak diye söyleniyordu. Koca pantolonu yok pahasına elimden aldı. Pilon dertli dertli sahildeki arkadaşını düşünüyordu. Acaba ne yapıyordu ki? O haliyle kente gelmeye kalksa içeri atarlardı. Bu kart karı pantolonu ne yapacaktı? Pilon'un arkadaşının güzelin pantolonunu bir yudum pis şaraba kapatıvermişti. İçinde yavaş yavaş bir öfke dalgası uyanıyordu. Madame Torelli'ye ben gidiyorum diye bağırdı. Pantolonlar mutfağın duvarına asılıydı. Madame yüzüne bile bakmadan güle güle dedi. Yemek hazırlamak için kilere geçmişti. Filon yavaşça dışarı çıkarken yalnız duvardaki pantolonu almakla kalmamış, Deni'nin yorganını da beraber kaldırmıştı. Doğruca sahile, Joe'yu bıraktığı yere gitti. Kumların ortasında büyükçe bir ateş yanıyordu. Biraz daha yaklaşınca alevlerin önünde gölgeler fark etti. Ortalık oldukça kararmıştı. Yavaş yavaş ateşe yaklaştı. Kız izciler toplanmış, eğleniyorlardı. Bir süre koca Joe'yu göremedi. Sonra soğuktan ve korkudan dili tutulmuş, yarı yarıya kuma gömülü dostunu buldu. Pilon yanına gelip pantolonu uzattı. ''Al Joe, ağzını açma, tekrar ele geçirdiğine sevin.'' diye söylendi. Joe'nun dişleri takırdıyordu. ''Pantolonumu kim çalmış be Pilon?'' diye sordu. ''Şu kızların yüzünden saatlerdir burada yatıyor, bir yere kımıldayamıyorum.'' Pilon, Joe ile ateşin çevresinde oynaşan kızların arasında durup arkadaşının giyinmesine yardım etti. Joe, bacaklarındaki kumları temizleyerek pantolonu giydi. Sonra kol kola girip ışıkları dizi dizi incileri andıran Monterey'e doğru ilerlemeye başladılar. Sahile çarpan hafif, yumuşak dalgaların sesi geliyordu. Gece soğuk, berrak ve kimsesiz insanlar için alınacak derslerle doluydu. Pilon için düşler kuruyor, koca Joe da onun düşüncelerini sezmeye çalışıyordu. Pilon arkadaşına dönerek, ''Bu sorun bize kadınlara inanmanın ne kadar aptalca bir hareket olduğunu öğretmelidir.'' dedi. ''Ne o, yoksa benim pantolonu bir karı mı çaldı? Kimmiş söyle, söyle de canını okuyuvereyim.'' Pilon, ''Meraklanma, o cezasını çoktan buldu.'' dedi. ''Hatta kendi kendini cezalandırmıştır diyebilirsin. Aslında doğrusu da buydu ya, senin pantolonunu almıştı. Kazançlı olduğunu sanıyordu ama şimdi elinde ne pantolon var ne başka bir şey.'' Bütün bunlar koca Joe'nun aklının almayacağı düşüncelerdi. Böyle anlaşılması güç şeyleri anlamaya bile kalkmamalıydı. Pilon'un istediği de buydu. Koca Joe, ''Pantolonumu aldığın için sağ ol.'' diye homurdandı. Ama Pilon öyle derin düşüncelere dalmıştı ki teşekkürün ne değeri olurdu. ''Aldırma canım.'' dedi. ''En önemli sorun bu işten aldığımız derstir.'' Sahilden içeri doğru sapıp gaz şirketinin kulesinin yanından geçtiler. Koca Joe, Pilon'un yanında olduğuna seviniyordu. Arkadaşlarını koruyan bir dost diye düşündü. Onlar uykudayken bile arkadaşlarının çıkarı için çalışıyor. Pilon'un bu iyiliğine karşılık vermeye söz verdi kendi kendine. 9. Dolores Enrica Ramirez yukarı mahallenin kenar sokaklarından birinde kendi malı olan küçük bir evde oturuyordu. Monterey'deki zengin ailelerin yanında ev işleri yapardı. Pek güzel sayılmazdı ama bu çekik gözlü Paisona'nın davranışlarından öyle bir arzu, şehvet akar, sesinde erkekleri baştan çıkaran öyle bir kıvranış olurdu ki gözleri baygın baygın bakar, yalnız etten zevk alan erkekleri deli divane ederdi. Kaba saba zamanlarında hiç çekilmezdi, işveli zamanlarında da tadına doyum olmazdı. Bu yüzden ona yukarı mahallenin gülü, Yosma Ramirez derlerdi. İçindeki kurtlar ayaklanıp da kapının önüne av beklemeye çıktığı zamanlar onu seyretmek ömürdür. Parmaklığın üstünden şöyle ileri doğru abanır, sesine uykulu, uyuşuk bir anlam katar. O dolgun, kıvrak kalçaları bazen parmaklığa yapışır, bazen sahilden kaçan yaz dalgaları gibi geriler, sonra tekrar ileri oynayarak kıvranır durur. Ondan başka koca mahallede kimse ''Ey amigo, ey onde vas'' derken bütün heyecanı, zevki, isteği hep birden ifade edemezdi. Gelişi güzel zamanlarda sesinin pek çatlak, yüzünün sert, katı, löp ve hareketlerinin çok bencil olduğu kuşku götürmezdi. Onun bütün hareketlerine, her şeyine çöken yumuşaklık, incelik ancak haftada bir iki gün o da akşamları gelirdi. Mahallenin gülü Deni'ye miras kaldığını işitince pek sevindi. Bütün yukarı mahalle kadınlarının yaptığı gibi onun karısı olmayı kurdu. Akşamları parmaklığın üstüne abanır, delikanlının önünden geçip tuzağa düşmesini beklerdi. Ama bu tuzağa uzun zaman birkaç yerli, evsiz barksız, partal kılıklı Paisona'dan başka kimse düşmedi. Yosma hoşnut değildi. Oturduğu ev Deni'nin evinden daha yukarılarda, onun pek seyrek geçtiği bir sokaktaydı. Gidip peşinden de koşamazdı ya, şunun şurasında bir kadındı. Bütün davranışlarını ahlak ve terbiye kurallarına uydurmak zorunda olan genç bir hanımefendiydi. Eğer bir gün Deni önünden geçer, iki eski dost gibi bir iki laf ederler, eğer incelik göstererek içeri bir bardak şarap içmeye gelir, onun tabiatı pek güçlü olur ve kendi kadınlığı da fazla karşı koyamazsa ahlak ve terbiye kurallarını unutabilirdi tabii. Ama kapının önündeki ağını da boş bırakmayı düşünemezdi ya, birkaç ay her akşam boşuna bekledi durdu. Yalnız mavi çadır bezinden tulum giymiş, birkaç hediye geçiverdi eline. Ama yukarı mahallede gelip geçecek yerler pek sınırlıydı. Deni'nin de er geç bu sokaktan Dolores Enrique Ramirez'in kapısının önünden geçmesi kaçınılmazdı. Sonunda geçti de. Birbirlerini uzun zamandan beri tanırlardı ama daha çok Yosma'nın yararına bir karşılaşma olmamıştı aralarında. Deni o gün su şirketine ait ucu anahtarlı büyük demirlerden birini bulmuştu. Memurlara göstermeden sıvışmış, korsanın el arabasına taşıdığı ganimetini 5 liraya bir hurdacıya devretmiş, ucundaki anahtarı da korsana armağan etmişti. Korsan bu küçük armağandan pek memnun olmuştu. Deni şimdi Torelli'ye gitmek amacıyla tepeden aşağıya inerken cebinde tam 5 lirası vardı. Birden Dolores'in arı vızıltısını andıran istekli sesini duydu. ''Ey amigo, ey onde vas?'' Deni başını çevirdi. Bütün düşünceleri alt üst olmuştu. ''Nasılsın Yosmam?'' ''İyi veya kötü olmuşum ne çıkar? Kimse gelip hatırımı sormuyor ki.'' diye karşılık verdi. Sesinde sahte bir hüzün vardı. Kalçalarını düzenli hareketlerle kıvırıyor, karşısındaki delikanlının kanını ateşlemeye çalışıyordu. ''Ne demek istiyorsun yani?'' ''Hiç, mesela dostum Deni bir gün olsun başını uzatıp da hatırımı sordu mu? İşte geldim ya.'' Dolores hafifçe kapıyı araladı. ''Öyleyse bu arkadaşlığın şerefine bir bardak şarap içmez misin?'' dedi. Deni'nin canına minnetti. Hemen içeri süzüldü. Kız ''Ormanda ne arıyorsun?'' diye sordu. Deni boş bulunup ağzından kaçırdı. Tepede olup bitenleri nasıl 5 lira sahibi olduğunu anlatıverdi. Yosma ''Bendeki şarap 2 yüksük doldurmaz.'' diye söylendi. Mutfağa oturup birer bardak şarap yuvarladılar. Biraz sonra Deni kızın namusluluğundan, güzelliğinden dem vurmaya başladı. Hayret, kızın bütün halleri, vücudunun bütün organları güçlüce direniyordu. İçinde şehvet hırsı uyandı. Kızmıştı. Yalnız dışarı çıkarken kızın sesi geldi. ''Belki bu akşam gelirsin, Deni'' diyordu. Gözleri bulut bulut olmuş, istekle süzülerek ''Çevrede komşular olduğunu unutma'' diye mırıldandı. Deni onun ne demek istediğini anlamıştı. ''Peki, gelirim'' diye söz verdi. Akşamüstü Deni tekrar Torelli'ye gitmek için yürümeye başladı. İçinde baş kaldıran kurt ölmüştü ama ne de olsa etkisi kolay kolay kaybolmuyordu. Yosmama bu akşam bir testi şarap götüreyim diye düşündü. Yolda Pablo'ya rastladı. Elinde iki balonlu ciklet vardı. Birini Deni'ye uzattı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Deni ters ters ''Gevezeliğin sırası değil şimdi'' diye söylendi. ''Bu akşam bir kadın için şarap alacağım. İstersen sen de gel ama bir bardaktan fazla alamazsın. Kadınlara şarap almaktan bıktım, usandım. Ama her seferinde de hepsini arkadaşlarım içti.'' Böyle bir öneriyi nasıl geri çevirebilirdi? Pablo hemen razı oldu. Ona göre Deni'nin ikram edeceği şarabın değil, arkadaşlığının değeri vardı. Doğru Torelli'ye gittiler. Ağzına kadar dolu bir testi şarap alıp birer bardak içtiler. Deni dostlarına yalnızca bir bardak şarap ikram edebilmenin verdiği utançtan söz etti. Pablo'nun ısrarına dayanamayıp birer bardak daha yuvarladılar. Deni kadınlar çok içmemeli diye düşündü. Çabucacık sapıtırlar. Hem kadınlarda bulunması gereken bazı duyguları da yitirirler. Birkaç bardak daha çektiler. Deni başka bir şey daha alacağına göre yarım testi şarap pekala iyi bir ikram olurdu. Testinin yarısını hesapladılar. Oraya kadar olan kısmı temizlemek uzun sürmedi. Sonra Deni testiyi yolun kenarındaki otların arasına sakladı. ''Haydi bakalım Pablo'' dedi. ''Benimle gel, bir armağan alalım.'' Pablo bu çağrının nedenini çok iyi biliyordu. Yarısı yanında konuşacak bir arkadaş bulunması, yarısı da Pablo'nun şarabı yürüteceği korkusuydu. Ciddi ciddi Montero'ya inen yokuşu tutup yola düzüldüler. Mr. Simon'un mücevherat ve her türlü levazımat mağazası iki dostu kabul etmekle onurlanmıştı. Mağazanın adı yaptığı işe, sattığı eşyalara pek güzel uyar. Saksafonlar, radyolar, tüfekler, çakılar, bıçaklar, balık oltaları, eski paralar, kısacası kullanılmış her türlü eşyayı burada bulabilirdiniz. Mr. Simon bir şey mi arzu ediyorsunuz diye sordu. Evet, mal sahibi bir sürü at saymaya başladı. Bir ara Deni'nin alüminyum bir elektrik süpürgesine baktığını fark edince durdu. Süpürgenin torbası üzeri sarı çizgili mavi bir kumaştandı. Uzun pırıl pırıl bir kordonu vardı. Mr. Simon süpürgeyi göstererek bir süre hayran hayran baktı. Sonra da ''Örneğin bir elektrik süpürgesi'' diye söylendi. Kaç para? Bu 14 liradır. Deni'nin cebinde kaç para bulunduğunu hesaplamaya kalkışmayalım. Deni istiyordu ya, yeter. Kocaman pırıl pırıl bir aletti bu. Yukarı mahallede kimsenin böyle bir süpürgesi yoktu. Bir an mahallelerinde elektrik bulunmadığını bile unuttu. Cebindeki 2 lirayı tezgahın üstüne bırakarak bu hareketinin uyandıracağı tepkiyi bekledi. Kızgınlıkla bağırıp çağırma, yoksulluk, mahvetmek, bu bir dolandırıcılıktır, sahteciliktir, bizi aldatıyorsun, bu yalnız cilasına yetmez, ayrıca süslü bir torbası, uzun kordonu var gibi sözlerden sonra her şey bitti. Biraz sonra Deni, elinde elektrik süpürgesi olduğu halde dükkandan çıkıyordu. Dolores öğleden sonraları vakit geçirmek için süpürgeyi çıkarır, arkadaşları seyrederken ağzıyla motor taklidi yaparak ileri geri iter eğlenirdi. Dostum çok zengin bir adam diyordu. Yakında mahalleye elektrik getirecek. Ondan sonra zır zır zır evi dakikada temizleyiveririm. Arkadaşları kıskanarak ne yazık şimdi makineni işletemiyorsun ya da benim süpürgem ondan daha çabuk temizler gibi sözler ederlerdi. Ama istedikleri kadar kıskansınlar, koskoca pırıl pırıl elektrik süpürgesine zarar veremezlerdi ki. Bu yüzden Dolores yukarı mahallenin en üst tabakasına yükselmişti. Adını unutanlar ondan söz ederken şu elektrik süpürgesi olan karı diyordu. Bazen düşmanları evinin önünden geçerken hemen süpürgesini yakalar, ağzıyla homurdanarak odanın içinde dolaşır dururdu. Her gün evi süpürdükten sonra aleti alır, ötekinden daha iyi temizlediğini düşünerek her yanda dolaştırırdı. Ama herkesin her istediğini hep birden sağlamasına olanak var mı? Dolores'in bu hali birçok evlerde dirliksizlik, kıskançlık yaratmıştı. Elektrik süpürgesine sahip olmanın verdiği üstünlükle tavırları biraz daha ciddileşmiş, burnu biraz daha yukarı kalkmıştı. Konuşmasında şöyle cümlelere pek sık rastlanıyordu. Elektrik süpürgemi gezdirirken bu sabah Ramon geçti. Benim elektrik süpürgemi gezdirmemden 3 saat kadar sonra Louis Meter elini kesmişti. Bütün bu övünme sırasında Deni'yi de ihmal etmiyordu. Onun yanındayken sesi gereğinden fazla tatlılaşıyor, rüzgarda sallanan çam ağaçları gibi yumuşak hareket ediyordu. Deni de her akşamını onun yanında geçiriyordu. Önceleri arkadaşları yokluğunun farkına varmadılar. Çünkü böyle ufak tefek serüvenler her erkeğin başına gelebilirdi. Ama aradan haftalar geçip de dirliksiz bir hayatın Deni'nin yanaklarını soğudurup canını sıkmaya başladığını anlayınca Yosma Dolores'in elektrik süpürgesine olan minnettarlığının doğrudan doğruya Deni'nin bedeni ilişkilerinden ileri gelmediğini anladılar. Arkadaşlarının dikkatini bu kadar uzun süre sürdüren olaya hem içerlemiş hem de kıskançlık duymuşlardı. Pilon, Pablo, Jesus Maria ve Korsan onun yokluğunda bu sevgi yuvasında şanslarını denemeye yeltendiler. Ne var ki Yosma iltifatlardan hoşnut kalmakla birlikte kendisini herkesin üstünde bir düzeye ulaştıran adama sözün tam anlamıyla sadık kalıyordu. Talihin ne dönek olduğunu bildiğinden başkanlarının gönül okşamalarının gelecek için saklıyor ama şimdilik Deni'ye ayırdığı sevgisini kimseyle paylaşmaya yanaşmıyordu. Arkadaşları bir şey yapamayacaklarını anlayınca o karıyı, daha doğrusu Deni ile olan ilişkisini yıkacak bir örgüt kurdular. Belki Deni de için için Yosma'nın sevgisinden bıkmış, arkadaşlarının araya girmesini bekliyordu. Böyle bir değişiklik olacaksa sorumluluğunu doğrudan doğruya kendi omuzlarına alamazdı. Öğleden sonra 3'e doğru Pilon, Pablo ve Jesus Maria arkalarında koca Joe Portegi olduğu halde zorlu bir günün yorgunluğu ile döndüler. Bütün çabaları Pilon'un amansız mantığı, Pablo'nun sanatkarca beceriksizliği ve Jesus Maria Corcaro'nun incelik ve kibarlığı ile gülünç bir oyuna benzemişti. Koca Joe her zamanki gibi bir şey yapamamıştı. Ama şimdi dört keskin avcı gibi zaferin öyle kolay elde edilir cinsten olmadığını düşünerek seviniyorlardı. Ve Monterey'de zavallı şaşkın İtalyan yavaş yavaş dolandırıldığını anlıyordu. Pilon'un elinde koca bir şişe şarap vardı. Neşe içinde güle konuşa eve gelip şişeyi masanın üstüne koydular. Deni derin bir uykudan uyanmıştı. Hafifçe gülümseyerek yataktan kalkıp bardakları çıkardı. Şarap koydu. Arkadaşları uzun bir günün yorgunluğu ile birer sandalyeye yığılmışlardı. Akşama doğru günün o en sessiz anlarında bardaklarındakini yudumluyorlardı. Bu sıralarda yukarı mahallede hemen hemen herkes susup elindeki işini bırakır, bütün gün sabahtan beri olup bitenlerin muhasebesini yapıyormuş gibi düşünerek akşam için planlar kurar, bir ikindi vakti tartışılacak ne vardır ki? Pilon, Cornelia Ruiz bu sabah yeni bir aşık yakalamış diye söze başladı. Kabak kafalı bir herif, adı Kilpatrick'miş. Cornelia eski aşığının 3 gecedir yanına uğramadığını söylüyordu. Öyle şeylerden hoşlanmazmış. Cornelia maymun iştahlı bir karıdır dedi Deni. Elektrik süpürgesinin üstünde kaya gibi sağlam temellere dayanan kendi serüvenini düşünüyordu. Pablo söze karıştı. Cornelia'nın babası kendinden de beterdi be dedi. Herifin ağzından ömrünce doğru söz çıkmadı. Benden de bir gün ödünç 1 lira almıştı. Cornelia'ya da söyledim ama ben karışmam diyor. İkisi de aynı soydan. Anasına bak, kızını al. Kenarına bak, bezini al diye mırıldandı Pilon. Deni bardakları bir daha doldurdu. Şişe boşalmıştı. İnsanların sevdalısı Jesus Maria tatlı tatlı söze karıştı. Pilon, bugün Susi Francisco'yu gördüm dedi. Tavsiyen işine yaramış. Charlie Guzman ile birkaç sefer gezmeye gitmişler. Verdiğin aşk şarabını ilk içirdiği sefer herif hasta olmuş ama sonra çabuk etkilenmiş. Ne zaman istersen sana çörek verecekmiş. Koca şişe pek çabuk boşalmıştı. Altısı da susuzluğu, keskin bir acı gibi daha şimdiden duymaya başlamıştı. Pilon süzgün gözlerle arkadaşlarına baktı. Onlar da ona karşılık verdiler. Şimdi başlayabilirlerdi. Pilon boğazını temizleyerek ''Deni be'' dedi. ''Koca mahalleyi kendine güldürmekten hala vazgeçmeyecek misin?'' ''Ne demek istiyorsun be'' dedi Deni. Telaşlanmıştı. ''Söylediklerine göre karının birine elektrik süpürgesi almışsın. Makine de eve elektrik teli gelmeden çalışmazmış. Eve tel geldirmek çok para tutarmış. Millet senin bu hediyene gülüp duruyor.'' ''Ama o karı makineyi beğeniyor. Beğenir ha.'' Hem makinesi işlesin diye senin evine elektrik telleri gerdireceğini söyleyip duruyormuş. Ne, öyle mi söylüyormuş? Bana öyle dediler. Yalan, öyle bir şey yaptırırım demedim. Yalan olduğunu bilmeseydim milletin arkadaşım hakkında bu şekilde konuşmasına izin vermezdim tabii. Jesus Maria, peki karı otellerden isterim derse ne yapacaksın diye sordu. Yaptırmam derim. Pilon güldü. Ben de yanında olup seni görmek isterim dedi. Bir karıya hayır demek kolay mıdır be? Deni, arkadaşlarının kendisine karşı olduklarını hissediyordu. Umutsuzca, peki ne yapayım diye sordu. Pilon işi kendi gerçekçi görüşüyle incelemiş, çözüm yolunu çoktan bulmuştu. O karının elektrik süpürgesi olmasaydı evine tel de istemezdi, dedi. Arkadaşları başlarını sallayarak doğruladılar. O halde, diye ekledi, yapılacak iş makineyi elinden almak. Deni, bana vermez ki, diye dayattı. Biz sana yardım ederiz. Makineyi ben kendim gider alırım. Sen de karşılığında sevgiline bir testi şarap götürürsün. Makineyi kimin aldığını, nereye gittiğini bile anlamaz. Ya komşuları görürse? Yok yok, hiç kendini üzme. Sen burada otur, ben gider süpürgeyi getiririm. Deni rahat bir nefes aldı. Bu işte iyi kalpli arkadaşları sayesinde çözümleniyordu. Yukarı mahallede olup bitenler arasında Pilon'un bilmediği şey yok gibidir. Her gün öğleden sonra 4.30'da Dolores'in çarşıya gittiğini bilirdi. Planın uygulanmasını da bu bilgisine göre hazırlamıştı. Deni'ye sen bir şey bilmiyormuşsun, hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davran diyerek dışarı çıktı. Bahçede bir çuval hazırlamıştı. Çakısıyla gülden büyüyecek bir dal keserek içine koydu. Umduğu gibi yosma evde yoktu. Kendi kendine ne de olsa makine Deni'nin sayılır diye söylendi. İşe başlamanın zamanıydı. Elektrik süpürgesini alta, gül dalını da üstüne koyup dışarı çıktı. Bahçede Dolores ile karşılaştı. Şapkasını çıkarıp kibarca selamladı. Şöyle geçiyordum da uğrayayım dedim diye güldü. Girip oturmayacak mısın? Hayır, şimdi işim var. Geç oldu. Başka zaman gelirim. Bir gül fidesini nereye götürüyorsun? Monterey'de birisi istedi. İyi bir güldür. Bak ne kadar sağlam. Başka zaman beklerim Pilon. Pilon giderken arkasından çığlıklar, ağlamalar duyulmadı. Belki daha farkına varmadı diye düşündü. Sorusunun yarısı çözülmüş, en önemli kısmı kalmıştı. Dosdoğru Torelli'nin evinin yolunu tuttu. Elektrik süpürgesi koskocaman pırıl pırıldı. Pilon eve dönerken iki elinde iki koca testi vardı. İçeri girip testinin birini masanın üstüne, ötekini yere bıraktı. Deni'ye dönerek bu sevgiline, bu da bize dedi. Hep beraber masanın başına toplandılar. Boğazları susuzluktan kupkuru kesilmişti. Birinci testi bittiği zaman Pilon bardağını ışığa kaldırdı. Her gün bir sürü olay olur dedi. Ama her işten alınacak bir ders vardır. Bu olaydan alınacak derse gelince bir kadına daha sonra başka hediyeler istetecek bir hediye vermemek ilkesidir. Bundan başka değerli armağanlar almak günahtır. Çünkü insanın hırsını arttırır. Birinci testi bitmişti. Masanın çevresindekiler ne düşündüğünü anlamak için Deni'ye baktılar. Deni ağzını açmıyordu. Arkadaşlarının kendisine baktığını görünce gerçekten canlı, neşeli kadındı diye söylendi. Hoş sohbet, sıcakkanlıydı. Allah kahretsin, zaten bıkmıştım. Kalkıp ikinci testiyi yakaladı. Ağzını açıp masanın üstüne koydu. Köpekleri arasında bir köşede oturan korsan tatlı tatlı gülümseyerek kendi kendine Deni'nin sözlerini tekrarladı. Allah kahretsin, zaten bıkmıştım. Korsan ne güzel diye düşündü. İkinci testinin yarısına geldikleri halde daha iki şarkı söylememişlerdi ki Johnny Pompom girdi. Biraz evvel Torelli'deydim diye anlatmaya başladı. Herif deli oldu, bağırıp duruyordu, kafasını taştan taşa vuruyordu. Odadakiler ilgilenmişti. Ne olmuş acaba, herhalde hak etmiştir diye söylendiler. En iyi müşterilerine bile Caba'dan bir bardak şarap ikram etmez o herif. Pablo, Torelli'ye ne olmuş diye sordu. Johnny Pompom kendisine sunulan şarabı aldı. Torelli Pilon'dan bir elektrik süpürgesi almış. Fişini takıp da işletmek isteyince makine çalışmamış. Çevirip içine bakınca bir de ne görsün, motoru yok. Pilon'a rastlarsam herifi geberteceğim diyordu. Pilon şaşırıp kalmıştı. Motorsuz olduğundan haberim yoktu be diye söylendi. Zaten bilseydim de söylemezdim ki. Oh olmuş herife. Koskoca süpürge. En aşağı 3 galon şarap ederdi. Namussuz herif bana sadece 2 testi verdi. Deni'nin Pilon'a olan minnettarlığı artmıştı. Dudaklarındaki ıslaklığı silerek bu Torelli hergelesinin malı da gittikçe içilmez oluyor diye söylendi. Oldum olası iyi değildi ya, şimdi eşeğin önüne döksen içmez vallahi. Hep Torelli'den hışlarını almış gibi ferahlamışlardı. Deni bana kalırsa diye ekledi. Torelli malına dikkat etmezse biz de şarabımızı başka yerden alırız bundan böyle. 10. İçlerinde en temiz kalplisi, en insancıl olanı Jesus Maria Corcoran'dı. Dertlileri yatıştırmaya çalışır, başı sıkışanın yardımına koşar, kısacası ağlayanla ağlar, gülenle gülerdi. Kötülük, fenalık düşünen azılı bir Jesus Maria mevcut olmadı. Olmayacak da. Kalbi kullanmasını bilen herkesin emrine amade dururdu. İyi kötü, az çok eline geçen her şeyi kendinden daha perişan olanlarla paylaşmaya kalkardı. Ayağı kırıldığında José de Lariz'i tam 4 mil taşıyan Jesus Maria idi. Madame Polokina sütünden peynir yaptığı sevgili keçisini kaybettiği zaman hırsız Joe Portegi'nin izini bulup hırsının gözünü korkutarak keçiyi sahibine geri veren yine Jesus Maria idi. Bir zamanlar Charlie Mars'ı düştüğü pislik çukurundan çekip çıkaran yine Jesus Maria'dan başkası değildi. İyilik yapma erdeminden başka Jesus Maria'nın iyilik yapılması gereken işleri arayıp bulma yeteneği de vardı. Bir zamanlar Pilon onun için Jesus Maria düzenli kiliseye de gitmiş olsa Monterey yeni bir evliya daha kazanır bence demişti. Kısaca Jesus Maria Carcoro'nun ruhunun derinliklerinde bitmez tükenmez bir iyilik hazinesi gömülüydü. Bu iyi kalpli paysona her gün pastanenin önüne gitmeyi alışkanlık edinmişti. Bu ziyaretin birinci nedeni tanıdığı bildiği insanlara rastlamak, ikincisi de rüzgarın hızlı bir hortum çevirdiği köşede bir alay kızın açılan bacaklarını seyredebilmekti. Bu sonuncu huyun ahlaksızlık olacağına hükmetmeyin hemen. Nasıl müzikollere, resim ve heykel galerilerine gitmekten zevk alan insanlar varsa Jesus Maria da kızların bacaklarını seyretmekten zevklenirdi. Yine bir gün postanenin duvarına dayanmış, 2 saatten beri doğru dürüst bir bacak bile seyredemeden dinelip duruyordu ki yüreğini parça parça eden bir sahneye tanık oldu. Polis yolun kenarında 16 yaşlarında var yok, kucağında kirli bir yorgana sardığı bir çocuğu taşıyan bir genci çevirmişti. Polis ne demek istediğini anlatamıyorsan bana ne diye bağırıyordu. Bütün gün kaldırımın kenarında oturtmam seni, dur bakalım bir yolunu buluruz elbet. Delikanlı da tuhaf bir sesle İspanyolca olarak ''Senyor, size bir şey yaptığım yok ki, ne diye beni azarlıyor, kovuyorsunuz?'' diyordu. Polisin gözü Jesus Maria'ya ilişti. ''Hey, Paisano!'' diye bağırdı. ''Bu herif ne diyor?'' Jesus Maria yanlarına gidip çocuğa "Sana yardım edeyim mi?" diye sordu. Çocuk derdini anlayacak birini bulunca boşanıverdi. "Buraya çalışmaya geldim," diye anlattı. Meksikalılar burada çok iş olduğunu söylemişlerdi ama yokmuş. Bu herif gelip beni kovmadan önce yolun kenarına oturmuş dileniyordum. Jesus Maria başını sallayıp polise döndü. "Bir suç mu işledi?" diye sordu. "Hayır, 3-4 saattir yolun kenarına oturmuş bekleyip duruyordu." "Aldırma, benim arkadaşımdır. Ben ona bakarım, sen merak etme. Pekala, şu caddeden götür de ne yaparsanız yapın." Jesus Maria ile yeni arkadaşı tepeyi tırmanmaya başladılar. "Seni oturduğum eve götüreyim," dedi Jesus Maria. "Bir şeyler yersin. Bu çocuk kimin?" "Benim oğlum. Ben çavuşum. Bu da benim oğlum. Şimdi hasta ama büyüyünce paşa olacak." "Senyor çavuş, çocuğun hastalığı ne?" "Bilmiyorum, hasta işte." Sonra çocuğun yüzünü açtı. Gerçekten beti benzi sapsarıydı. Jesus Maria'nın iyilik damarları kabarmıştı. Yeni arkadaşına, "Biz hep dostumuz Deni'nin evinde oturuyoruz. Senyor asker, çok iyi bir çocuktur Deni. Kimin sıkıntısı olsa elinden geleni ardına koymaz. Bak işte oraya gideceğiz. Deni sana sığınacak bir yer gösterir. Dostum Madame Polishia'nın bir keçisi vardır. Ondan da çocuk için süt isteriz," diye anlattı. Askerin yüzünde ilk kez bir ferahlık belirdi. "Arkadaş sahibi olmak iyidir," diye mırıldandı. "Benim de Torreno'da bana yardım etmek için dilenecek kadar iyi arkadaşlarım vardır." Sonra biraz övünürcesine, "Zengin arkadaşlarım da vardır ama onlara durumumu belli etmek istemem," diye ekledi. Pilon, Deni'nin evinin bahçe kapısını açtı. Jesus Maria ile çavuş içeri girdiler. Deni, Pablo ve Joe oturma odasında günlük yiyecek mucizesini bekliyorlardı. Jesus Maria çocuğu ortaya doğru itti. "Bu delikanlı çavuşmuş," dedi. "Yanında çocuğu da var. Çocuk hasta." Herkes ayağa fırladı. Genç asker çocuğun yüzünü örten bezi açtı. Deni, "Gerçekten hasta ve," diye söylendi. "Bir doktor çağırsak mı?" Fakat çavuş başını salladı. "İstemez," dedi. "Doktorları sevmem. Çocuk ağlamaz, yemek de yemez. Belki azıcık uyursa iyileşir." Bu sırada Pilon içeri girip çocuğu muayene etti. "Bu çocuk hasta," dedi. Yönetimi hemen eline almıştı. Jesus Maria'yı süt getirmek için Madame Polohisho'nun evine yolladı. Pablo ile koca Joe bir elma sandığı bulup içini ot ve tüylü bir koyun postu ile beslediler. Deni çocuğu kendi yatağına yatırmalarını önerdiyse de reddedildi. Çavuş odanın bir köşesinde dikilmiş, tatlı tatlı gülerek bu iyi kalpli insanları seyrediyordu. Sonunda her şey hazırlandı. Çocuğu sandığa yatırdılar. Ağzına sütü dayadılar ama içmiyordu. Bu sırada korsan geldi. Elinde bir sepet uskumru vardı. Hemen bir ateş yakıp balıkları kızarttılar. Küçük çocuk balıktan da yemedi. Ara sıra işlerinden biri kalkıyor, gidip çocuğa bakıyordu. Yemekten sonra odadaki sobanın çevresinde toplandılar. Genç çavuş susuyor, onun neyin nesi olduğuna ilişkin bir laf etmiyordu. Ötekiler bu haline biraz içerlemişlerdi ama biraz sonra onun da çiçek gibi açılacağını biliyorlardı. Her şeyi bilip öğrenmeyi, büyük servetlerle bir tutan Pilon, delikanlıyı konuşturmak için bir iki yokladı. Bu kadar genç hem de çocuklu asker hiç görmedikti. Çavuş gururla gülümsedi. Pablo, Pilon'un sözünü tamamladı. "Belki bu yavruyu aşk bahçesinde bulmuştur. Onlardan da iyisi yoktur. İçlerinde kötülük namına bir şey bulunmaz." Deni de söze karıştı. "Biz de askerlik ettik," dedi. "Öldüğümüz zaman bizi de omzunda silah taşıyan insanlar arasına gömecekler. Bizim mezarımızın üstünde de 6 el silah atılacak." Genç adamın hazırladıkları bu fırsattan yararlanıp konuşmaya başlamasını beklediler. Delikanlı hayran hayran kendilerine bakıyordu. "Eksik olmayın, bana çok iyilik ettiniz," dedi. "Bana tıpkı Torreno'daki arkadaşlarımın yaptığını yaptınız. Bu çocuk benim, karımdan olan çocuğumdur." Pilon, "Peki karın nerede?" diye sordu. Delikanlının yüzündeki gülümseme kayboldu. "Meksiko'da," dedi. Bir süre sonra yine eski halini bulmuştu. "Bir adama rastlamıştım. Bana tuhaf şeyler anlattı. Çocuklara ne denirse o olurmuş güya. Çocuğuna her fırsatta ne olmasını istediğini söylersen büyüyünce o işi tutar," dedi bana. "Ben de oğluma ikide bir büyü de paşa ol diyorum. Yararı olur mu dersiniz?" Başlarını salladılar. Pilon hepsinin yerine, "Belki," dedi. "Bu yöntemi hiç duymamıştım ama." "Ben de günde en az 20 kez Manuel büyüyünce paşa olacaksın diyorum. Kocaman kocaman parlak apoletlerin olacak omuzlarında. Belinden yaldızlı bir kılıç sallanacak. Bembeyaz süslü bir küheylana bineceksin. Sen böyle bir adam olacaksın Manuel diyorum. Adam paşa olacaksın dersen oğlumun ne yapıp yapıp paşa olacağını söylemişti." Deni ayağa kalkıp elma sandığının başına gitti. Paşa olacaksın diye fısıldadı. Büyüyünce kocaman bir paşa olacaksın. Ötekiler de teker teker kalkıp bu yolun etkisini denediler. Korsan aynı şey bir köpeği de etkileyecek mi diye düşünerek büyü de paşa ol diye mırıldandı. Deni yahu bu çocuk çok hasta üşütmesek bari diye atıldı. Herkes yerine dönmüştü. Pilon demek karın Meksiko'da ha diye söylendi. Delikanlı bir süre kaşlarını çatıp düşündü. Sonra neşeli bir sesle anlatayım dedi. Yabancılara söylenecek bir şey değil ama siz benim dostumsunuz. Chihuahua'da askerdim. Terbiyeli olduğum, tüfeğimi iyi temizlediğim, söz dinlediğim için beni çavuş yaptılar. Bir süre sonra güzel bir kızla evlendim. Daha doğrusu kolumdaki sırmalara heveslenen kız beni aldı. Ama çok güzel, güçlü bir karıydı. Simsiyah gözleri, pırıl pırıl yanan inci gibi dişleri vardı. Az sonra bu çocuk doğdu. Ne güzel dedi Deni. Senin yerinde olmak isterdim. Çocuktan iyi ne var? Çavuş haklısın diye sözlerini sürdürdü. Ben de sevinmiştim. Sırmalarımı takıp kiliseye vaftize gittik. Kiliseden çıkarken sırmalı, apoletli, gümüş kılıçlı bir yüzbaşı karımı gördü. Az sonra karım kaçtı. Ben de o yüzbaşıya gidip karımı geri ver dedim. Yüzbaşı sen hayatından korkmuyor musun? İnsan amiriyle böyle konuşur mu diye bağırdı. Çavuş heyecanlanmış eliyle koparırcasına göğsünü sıkıyordu. Jesus Maria namussuz alçak diye söylendi. Pablo sen de arkadaşlarını toplayıp herifi temizledin herhalde diye atıldı. Çavuş başını salladı. Hayır dedi. Yapılacak bir şey yoktu. O gece birisi pencereden üstüme ateş etti. Ertesi günü talimde az kalsın kafama bir top güllesi yiyordum. Ben de kaçtım. Çocuğumu da yanıma alıp buraya geldim. Odadakilerin yüzünü bir öfke bulutu kaplamıştı. Korsan homurdandı. Onu gören köpekler de hırlamaya başladılar. Pilon, ah biz orada olacaktık ki diye bağırdı. O herifi doğduğuna doğacağına pişman ederdik valla. Benim bir büyük babam vardı. Papazdan kavga etmişler de herifi çır çıplak soyup direğe bağlamış, eşek sudan gelinceye kadar temiz bir dayak atmıştı. Biz neler biliriz. Delikanlı ben zavallı bir çavuştum. Ne yapabilirdim ki diye mırıldandı. Gözleri yaşarmıştı. Yüzbaşıyla arası açıldı mı bir çavuşun kaçmaktan başka yolu yoktur. Ben de öyle yaptım. Manuelimi de alıp tüydüm. Frasno'da o akıllı ihtiyara rastladım. Çocuğumun istediğim gibi olmasının yolunu öğretti bana. Şimdi ben de günde en az 20 kez Manuel büyü de paşa ol diyorum. Altın kılıçlar, sırmalı kuşaklar tak diyorum. İşte Cornelia Ruiz'in serüvenlerini unutturan bir facia duruyordu önlerinde. İşte arkadaşlarının harekete geçmesini gerektiren bir olay vardı. Ama olayın geçtiği yer o kadar uzaktı ki harekete geçemiyorlardı. Hayran hayran çavuşa baktılar. Böyle serüvenler geçirmek için daha çok gençti. Deni hırsla şimdi Torreno'da olmak isterdim diye homurdandı. Pilon bize akıl öğretirdi. Ne yazık oraya gidemiyoruz. Nasılsa Joe Portegi çavuşun serüvenine kapılmış uyuyakalmıştı. Yerinden kalkıp elma sandığının başına gitti. Büyüyünce paşa olacaksın diye mırıldandı. Sonra arkadaşlarına dönerek yahu buraya gelin diye bağırdı. Çocuğa bir şeyler oluyor. Hepsi sandığın başına üşüştü. Çocuk ispazmozlar geçiriyordu. Küçük bacakları kıvrılıp düzeliyor, umutsuzlukla açılıp kapanıyordu. Sonra bir iki defa titreyip hareketsiz uzandı. Deni bir doktor bir doktor çağırın be diye haykırdı. Fakat hepsi de bu telaşın boşuna olduğunun farkındaydı. Yaklaşan ölümün soğuk maskesi kimseyi aldatmaz. Çocuğun yavaş yavaş sakinleşip son nefesini verdiğini gördüler. Ağzı açılmış ölmüştü. Deni iyilik olsun diye sandığın üstüne bir yorgan örttü. Çavuş dimdik duruyor sesini çıkartmadan önüne bakıyordu. Bu katlanılmaz bir darbeydi. Jesus Maria yanına yaklaşıp altına bir sandalye verdi. Daha çok gençsin dedi. Daha çok çocuğun olur. Üzülme dostum. Çavuş öldü diye inledi. Artık paşa olup altın yıldızlı kılıçlar takamayacak. Beyaz köheylanların üstünde dolaşamayacak. Hepsinin gözleri yaşarmıştı. Köpekler bile oturdukları yerde tuhaf sesler çıkarıyorlardı. Korsan yüzünü Senior Alec Thompson'un tüylü sırtına gömmüş belki de ağlıyordu. Pilon güç işitilir bir sesle şimdi gidip o yüzbaşıyı kendin öldürmelisin diye söylendi. Sana güzel bir intikam planı hazırlarız. Elimizden geldiği kadar heriften öcünü almana yardım ederiz. Çavuş boş gözlerle Pilon'a baktı. İntikam mı diye mırıldandı. Yüzbaşıyı öldürmek mi? Ne demek istiyorsun? Elbette yapacağın şey açık değil mi? Oğlunun büyüyüp paşa olmasını istiyordun. O paşa olunca yüzbaşıyı bulup öcünü alacaktı. Hiç de kötü bir plan değildi bu. Çok geç ama temiz bir öç alırdın. Arkadaşların senin bu niyetini takdir ettiler. Çavuş ürkek ürkek pilona bakıyordu. Neler söylüyorsun diye sordu. Yüzbaşıya bir şey yapmak istemedim ki. O koskoca bir yüzbaşı. Altı arkadaş ileri doğru eğildiler. Pilon, pekala ne diye oğlunu paşa yapmak istiyordun, sebebi ne diye bağırdı. Çavuş heyecanlanmıştı. Bir babanın ödevi oğlunu iyi yetiştirmektir dedi. Manuel'in bende olmayan şeylere sahip olmasını istiyordum. Hepsi bu kadar mı? Şey, karım çok güzeldi ama puta değildi. İyi bir kadındı. Onu yüzbaşı kandırdı. Tabii onun parlak apoletleri, sırmalı kemeri, gümüş kılıcı vardı belinde. Böyle bir yüzbaşı benim karımı alırsa koskoca bir paşa neler yapmaz düşünsenize. Deni, Pilon, Pablo, Jesus Maria, Korsan ve Koca Joe bu görüşü anlamaya çalışırken ortaya bir sessizlik çöktü. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.